Ayrım 15.
Birkaç otomobile öncelik veriliyor. Bunlar doktor ve hemşirelerin arabaları, bir de bizim. Güneş batarken feribottayız. Spilt'te gece Otel Marian'da iniyoruz. En az 1500-2000 yataklı bir otel burası. Yugoslavya'nın barış günlerinde işçiler, memurlar tatillerini burada yaparlarmış. Geniş odaları, büyük salonlarıyla göz alıcı ama çok bakımsız şimdi otel. Burada da Boşnak ve Hırvat sığınmacılar var. Sabaha kadar çocuk ağlamaları geliyor odalardan. Bosna Hersek'e gitmek için önceden görüşülecek telefonları bağlatıyorum. Genç kız gidilecek bölgenin adıyla irkiliyor. Aradığım kişiler yerinde değil. Can sıkıcı bir durum. Ne yapmalıyım? Kesinlikle bir yolunu bulmalıyım girmenin. Bosna Hersek'in böylesine yakınında olup gidemezsem olacak iş değil. Çaylarımız biterken resepsiyondaki Hırvat genç kız koşarak buluyor beni. Sizinle görüşebilecek biri varmış, öğrendim. Mısırlı bir doktor, Birleşmiş Milletler'den. O yardımcı olacak çünkü savaş bölgesine gidiyorsunuz. Doktorun evine yöneliyoruz, o yeni uyanmış. Son derece nazik dinliyor anlattıklarımı. Bir süre düşünüyor. Ben telaşlanıyorum, ya hayır derse? Siz otele gidin, ben sizi gelip bulacağım diyor. Doktorun yaşadığı apartmanın önünde İngilizce ve Arapça UN yazılı beyaz jip duruyor. Doktor yanında zayıf bir genç adamla otele geliyor. Tanışıyoruz. Doktor Abdullah bin Abdullah, yanındaki genç ise Boşnak İzzettin Skala. İzzettin ana baba inşallah gibi sözcüklerin dışında yalnız Sırpça konuşuyor. Asuanlı doktor da bunu İngilizceye çeviriyor. İzzettin Mostarlı. Annesinin adı Hidayet, babasının Hacı İzzettin. Bosna Hersek ordusuna kısaca HVO dendiğini anlatıyor. Oranın komutanlarından Fadıl Kasapoviç'in ve Müftü Seyit Smaygiç'in bizi karşılayabileceklerini söylüyor, telefonlarını veriyor. Savaştan yeni gelmiş İzzettin. Boynundaki kapanmaya yeni başlamış derin yara izini gösteriyor. Haritayı açıp Mostar'a varış noktalarını belirliyoruz. Doktor Abdullah, Omis, Makaraska, Kardeljovo, Opuzen, Metković, Kapiljina ve sonra Bosna Hersek. Bana yemin ediniz daha yukarı çıkmayacağınız için. Bir de geceye kalmayın. Döndüğünüzde lütfen telefonuma not bırakın. Ben merak ederim. Doktor Abdullah'a yemin ediyorum. Arabaya atlıyoruz. Bosna Hersek yönünde zırhlı, mavi bayraklı arabalar, mavi askeri kamyonlar, haçlı ambulanslar dışında artık başka araç yok yolda. Metković'te HVO'nun askerleri yoğunlaşıyor. Bombalanmış evler, uçmuş çatılar, parçalanmış fabrika tezgahları. Sonunda Bosna Hersek topraklarına giriyoruz. Yüreğimi ağır bir hüzün kaplıyor. Putrellerle, dikenli tellerle yan yana dizilmiş büyük bidonlarla engellenmiş ilk sınıra geliyoruz. Kağıtlar, bagaj kontrol ediliyor. İlk engeli geçiyoruz. Savaş tüm ağırlığıyla, görüntüleriyle önümüzde. İkinci sınırda yeniden bekleme. Küçük bir tepeciğe yaslanmış güzel bir Türk-Osmanlı evinin yarısını bomba kesip koparmış. Kağıtları geri veriyorlar. Subay, yanında duran bir asker ve bir sivili Mostar'a kadar alabilir miyiz diye soruyor. Elbette diyorum, binsinler. Arkaya biniyorlar, kendilerini tanıtmaya çalışıyorlar. Asker olan kimliğini çıkarıyor. HVO'nun kimliğimde Hamo Çeliç yazılı. Sivilde adının İlyas olduğunu söylüyor. Mostar'a girmeden iniyorlar. İyilik dolu yüzleri. Genç er, Hamo Çeliç'in elini tutuyorum okşar gibi gülümsüyor. Bir alan var karşımızda. Büyük variller bu kez üst üste konmuş. Dikenli teller dik, çaprazlama sıralanmış, kalın demir putrellerle geçiş için zorlayıcı, dönemeçli, dar bir yol çizilmiş. Bu görüntünün ağırlığını arttıran silah sesleri geliyor tepelerden doğru. Yüzünün yorgunluğuyla ciddiyeti daha da ağırlaşan bir subay ve iki er arabaya yaklaşıyorlar. Denetim bu kez daha sıkı tekrarlanıyor. Subay, iyi şanslar diyor. Savaşta şans çok gereklidir diye ekliyor. Çalışkan Kadınlar Ülkesi Hemşin. Adnan Genç. Adnan Genç 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Bütün öğrenimini İstanbul'da yaptı. Basın Yayın Yüksekokulu mezunu olan genç, 1977'den beri gazetecilik yapmaktadır. Milliyet, Özgür Gündem, Günaydın Akşam, Evrensel gazeteleri ile birçok sektörel yayında her düzeyde görev yaptı. Gezmek ve görmek düşüncesine gitmeye ilişkin önceleme ile değer veren genç, halen fotoğraf evinde Overland geziler üzerine fikir yürütüyor. Bir Doğu Karadeniz gezisi notları kaleme almak aslında çok kolay. Tabii yöre insanının hırçın, kuşkucu dobra ve yaşamının her alanını kendine özgü, yabancılara ise aksi mantığıyla süzmesini algılayabilirsiniz. Keyfe keder bir seçim olmasına karşın daha rahat bir gezi istiyorsanız çürük ay Temmuz'u seçmeyeceksiniz. Neredeyse hiç durmadan yağan yağmur ve kapalı hava ruhunuzu hırpalayabilir. İyisi mi? Gelin Ağustos sonunda Doğu Karadeniz'e gidelim ve hem meyvelerin bollaştığı bir dönem olsun hem de yaylalara çıkmak istiyorsanız yollar ve yöre geziye uygun olsun. Gezi için seçtiğiniz araç ve güzergah önemli. Eğer karayoluyla gidiyorsanız Karadeniz Ünye'de başlıyor. Yok hava yoluyla giderseniz zaten Trabzon'dan itibaren yeşilin binbir renginin harman olduğu bir doğanın kucağında bulursunuz kendinizi. Zamanın kısalığı ve hedef noktanın seçilmişliği seyyahlığınızı İstanbul'dan 80 dakikalık bir yolculuk için çelik kanatlara emanet etmenizi gerektiriyor. Muhlama önemli. Genellikle dostlarımı da kattığım Karadeniz yolculuklarımda bu kez ilk olarak yalnız başıma geziye çıktım. Ormanlardaki felaketi içim acıyarak gözlemeden önce doğrusu birkaç yerel motifle yetinmeyi düşünmüştüm. Kısaca muhlama, yağ, peynir ve un karışımı, çerhala, kara lahana ezmesi, minci ve kaymaklı ballı kahvaltılar, esevehspahlı, esfennehim, hayret nidaları, li söyleşiler. Ka kızlara, ola erkeklere diye seslenmek, serpme ile alabalık avına çıkmak, orman alanlarında uzun yürüyüşler, punduna getirip atış yapmak, merekov, ayı üzümü yemek, dağların hemşinli kızları ile pazar, Atina'nın puşi bağladıklarında her biri dünya güzeli olan Laz kızlarının su yeşili gözlerinde uzun uzun soluklanmak elbette çok keyifli. Ama ya ormanlık alanlar? Bu noktada önemli bir ayrıntı, yörede kadınlar her işi yapıyor, erkekler ise genel olarak ya uzanıp yatıyor ya da yatıp uzanıyor. Evet, bu gezide niyetim kendi köyümün de bulunduğu Rize'nin Pazar ilçesi güneyindeki Hemşin beldesi sorunlarıyla ilgilenmekti. Fakat süre çok çabuk bir biçimde benim gezim öznelinden çıkarak biz çoğuluna ulaştı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı çalışanlarından komşu köy Hubyarlı'dan olan Apo, iş arkadaşları Ali Bey ve Metin'le yarenlik ettik. Gözden ırak olduğumuz varsayımıyla doğrusu bir iki parti taş okeyde oynadık. Vakıf çalışanlarının yaylalara gezmeye gittiklerinde bu kez de Cengiz Bektaş ile birlikte çalışan mimar Neyzen ve Lütiye, Valla kız kemençe yapımcısı, Hülya ile ekonometri ne demekse okuyan kız kardeşi Senem ve her yerde karşılaşamayacağınız bir bilge kadın anne Latife Hanım hayatımıza karıştı. 20 yıldan önceki zamanlarda dağlardan gereksindikleri ağaç kütüğünü getirmek için mecliye, imece usulü yardımlaşma, giden köy delikanlıları kütüğün üzerine bir de tulumcu alırlar, çala oynaya keçi yollarını aşarlarmış. Şimdilerde tulumu yaylalara çıkan minibüs sürücüleri çalıyor. Tulumcu şoförümüz Naci Çobanoğlu da bizi Hemşin'den aldı ve Çad yaylası ile Kito yaylasına götürmek üzerine önce pazara, oradan Çamlı Hemşin üzerinden Zilkale yoluyla yaylalara taşıdı. Zilkale hemen Çamlı Hemşin çıkışında ikiye ayrılan yolun sağ kısmı üzerinde. Eğer soldan giderseniz 17 kilometre sonra beton evleri ile meşhur Ayder Ilıcası'na çıkarsanız. Modern uygarlık gidebildiği her yere teknolojisini de taşıyor. Ama kötüye kullanılırsa Ayder Yaylası'nda olduğu gibi çabuk ve yaygın kirlenmeyi hemen gözlemleyebiliyorsunuz. Yolumuz üzerinde konuşlandırılmaya çalışan Ayder Güroluk HES baraj inşaatından söz etmiyoruz. Aralarında benim de bulunduğum bir grup çevre gönüllüsünün kamuoyunda ve hukuk alanında yaptığı yoğun ve etkin çalışma sonucu inşaat olayı ebediyen bitti. Bu durumda biz de Ayder merkezinin umut kıran görüntüsü yerine Kito'ya çıkmayı yeğledik. Hadi vakit var. Kito'ya kırmadan önce Baş yayla ve çiçekli yaylaya uzanalım dedik. Çat düzünden yukarı muhteşem doğa içinde yükselmeye başladık. Dumanlar ve kartallarla yarışan adrenalin arttırıcı bir yolculuk. Karın sildiği yamaçlar ve yıkılmış ağaçlar içimizi acıttı. Ama asıl kepazelik dönüş yolunda başladı. Neredeyse Çayeli'nin güneydoğusundaki Senoz merzelerine yaklaştık. Hemşin'in en güney ucundaki Kantarlı ve Cunda köylerine gelirken, Kito eteklerinde en az 20 yamacın tek bir ağaç kalmamacasına tıraşlandığını gördük. Evet, orman işletmesi müteahhiti verdiği seyreltme ve fidanlama işini denetlemiyor. Yüzlerce hektar orman alanı devlet eliyle talan edilmiş durumda. Tek bir çam, kestane, ceviz, ıhlamur, gürgen, meşe ve hatta kumar bırakılmamış. Hepsi acımasızca kökünden koparılmıştı. Kestane, kumar ve ıhlamur olmayınca balı unutun. Sık sık olan sel felaketinin tek sorumlusu hırsıza, doğa düşmanına prim veren ortak olan devlettir. Ağaç kalmayınca toprak, toprak kalmayınca su da yatağında durmuyor. Devlet köylüye öylesine güvensizlik vermiş ki, köylü önünden geçen tomruk hırsızlarının kamyonlarını çevirmeyi, ırmağı dinamitleyen balık katillerinin yolunu kesmeyi düşünmüyor. Öyle ki son sürgün çayı toplamak için bile motivasyon bekliyor. Fındıktaki 1.70 dolarlık taban fiyatı ise köylüyü tüccarın kucağına teslim etmiş durumda. Aslında Nalya, Selender'de denilen 4 direk üzerine kurulu erzak deposu ve evlerin çatılarındaki Ermeni ustalarından kalmış kar bağı denilen girift dokulu konstrüktif işlevselin mimari özelliklerini anlatacaktım. Ama öylesine çok sorun var ki anlatamazsam başta Kereginim Nazım Kantar ve doğanın gözünü korkutan bir kuvvete sahip Eyüp Şahin abim kızabilir. Hülasa, buralarda hayatta kalabilmek için tecrit kampı koşullarında çalışmak zorunda kalan hemşinlinin hep şen kalması çok zor. Akil Muti Vamishkuni. Evet, aklım olsa dönmezdim. Doyumsuz keyifli bir haftadan sonra dönüş telaşı fikren yoruyor. İstanbul jungle'ında iş ve ilişkilerin ruhlarımızı kirleten ortamına yeniden girmenin ikircikliğiyle hemşine veda etmenin zamanı geldi. Sezyum 137 ile kanserlenmiş biraz fındık, biraz kestane balı, şeker ve demir elmaları ile birlikte azıcık kavun aromalı armut ve karamiş, rahmetli anacığım ne çok severdi, tedarik ederek yola hazırlanıyoruz. Köy peynirini unutmadan pet şişede kahretsin, puar suyunu da tamam ederek iki de keçimi götürsek ne? Taksi cipe biniyoruz. İnsanlar tek sıra gözler yaşlı. Önce dedemin çocukları, küçük halalarım ve amcalarım ile helalleşiyoruz. Öpüşmeler, koklaşmalar, Nazım Kantar ve eşi Memnune Hanım, Eyüp Şahin ve Neriman Hanımefendi, İstanbul'da karşılaşmayı umduğum Latife Hanım ve sevgili Hülya, köydeki her konuk kızla nişan yapmayı düşünen Bilgi Var'la sözlenmiş olabilir. Derelerde toplamadık taş bırakmayan ve belki de bir ölçüde sele neden olan Senem, diliyorum gene bir zamanlar bir yerlerde. 1995. Dost ülkede keyifli gezi. 12 Mart gecesi Yunanistan seferine çıkmak üzere gezmeyi henüz tek başına gerçekleştiremeyen bir ahvatla buluştuk. Chapter 1, Minos uygarlığının çöküşü ve Miken uygarlığının gelişimi üzerine ilk bilgiler. Otobüs hareket etmemiş, arka koltukların 24 saat açık bara dönüşmesi henüz gerçekleşmemişti ki, sevgili ve değerli rehberimiz Doktor Lefter Bey'in Davudi sesi duyuldu. Merhaba, M.Ö. 14. ve 13. yüzyıllar Miken uygarlığının en ileri dönemleridir. Metropoller ve akropoller bu dönemde detaylandı. Prehistorya dönemi bitti. Aksaray civarında ilk molamızı verdik. Sayılamayacak kadar çok bira ve mevzul miktarda rakı tedariki yapıldı. Likit mevzusu böylece kapanmamak üzere açıldı. Yeniden hareket. Lefter Bey geometrik dönemi anlatıyor. Chapter 2. M.Ö. 1110-800 istilalarla geçti. Dorlar, sarışın mavi gözlü adamlar her yere istila ettiler ve polisler kurulmaya başlandı. M.Ö. 11. ve 10. yüzyıllarda Anadolu'ya göz atalım. İzmir'den Edremit'e, Eolya ve güneyde İonya. Daha sonra sırasıyla arkaik dönem ve klasik dönem üzerine bilgilerle M.Ö. 500-323 yıllarına geldik. Demokrasinin altın çağı vaziyetleri. İkinci Filip Bey ve mahdumları Büyük İskender. Delikanlı da az değilmiş. 18 yaşında kral ol, 33'ünde öl. 2000 yıl kadar önce Orta ve Güney Asya içlerine kadar yürü. Fethetmedik memleket mi, fethetmedik kalp komayan Mahdum Bey'e biz de takdirlerimizi sevgili Lefter abi aracılığıyla bildirdik. Böylece yolculuğun 15. dakikasında başlayan ve 3 saat kadar süren derin Yunan tarihi ve coğrafya bilgimizi Helenistik döneme getirdikten sonra sabaha kadar soluklanmak üzere küçük yudumlarımıza döndük. Sabahın ilk saatleri. Hava yeni aydınlanıyor. İskeçe'yi alacakaranlıkta, Kavala'yı da uyku mahmurluğunda geçiverdik. Tazeliğini yitirmemiş poğaça ve meyve suları dağıtımından sonra çevreci adabımızla çöpler toplandı. Kendimize gelmeye başlıyoruz. Sıvasız, tuğlası görünen tek bir yapı bile göremeden köyleri kentleri geçerek Selanik'e gitmeye çalışıyoruz. Yol kenarlarında minyatür kiliseler gibi maket yapılar var. Terminolojiye uyar mı bilemeyiz ama bir insan boyu büyüklüğünde bu minyatür, adak yerlerinde minik bir pencere ve içinde yanan mumlar var. Ölümcül bir kaza atlatan Yunanlılar böyle bir davranışla Tanrı'ya minnetlerini dile getiriyorlarmış. Yollarda o kadar çok var ki kaptanlarımız Mustafa ve Atilla'yı dikkatli olmaları için uyarmak gerekir mi diye düşündük. Selanik'e merhaba. Bir gece konaklayacağımız Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu kent. Sınırdan Selanik'e girinceye kadar tek bir insan görememiştik. Keyif ve sefa düşkünlüğü üzerine bilgiler dinince duruma vaziyet ediyoruz. Ve doğrusu dönünceye kadar dostlarımızın adabına biz de uyuyoruz. Metropolitan Oteli bulduk ve bir saat sonrası için fuayede buluşmak üzere odalara çıktık. Selanik şehir turunun Büyük İskender'in fetih turları kadar zahmetli geçeceğini kim bilebilirdi ki? Saatlerce koşuşturduk, 7-8 tarihi ve mimari önemli olan yeri gezdik. Sofistike bilgiler aldık ve rehberimiz Lefter Bey'in şunlara iki ders bir düz Selanik yaptırayım da görsünler diye aklından geçirdiğini düşünüyoruz. Şaka bir yana Beyaz Kule'den başlayan şehir turumuz neredeyse %100'lük bir benzerlikle İzmir şehir turu oldu. Konak meydanında başlayan turumuz Aslancak içlerine doğru sürüyor gibi. Her iki kentin mimari dokusu birbirine bu kadar benzeyebilir. Son derece temiz ve düzenli bir kenti geziyoruz. Bizlere benzeyen insanların arasında hızla Selanik Ayasofya'sına doğru gidiyoruz. Tanrı'nın hikmetini simgeliyor nitelemesiyle anılan mekana giremiyoruz. Karnavallar, kısacası tatil. Aslında her Yunanlının saat 14'e kadar çalıştığını, sonra evinde veya herhangi bir yerde uykusunun kollarına koştuğunu biliyoruz. Akşamın bir vakti yani yeni bir günü başlatıyorlar. 1444'te 2. Mahmut devrinde yapılan Bey Hamamı önlerindeyiz. Hamam 1965'e değin etkinmiş, ilerliyoruz. Haç planlı kiliselerden 1041'de yapılmış Bakırcılar Kilisesi önlerindeyiz. Gene giremiyoruz. 500 yıllık öykü. Bilirsiniz, İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan Yahudiler buraya da yerleşmişler. Bu aralar buralarda nüfusun 1 milyon gibi önemli bir kesimini tutan Arnavutlar var. Yoksullar ve asgari ücretin 250 milyon civarında olduğu Yunanistan'da ağır işlerde onlar çalışıyorlar. Teke Ahmet Paşa zamanında Kazancılar Camii adını alan yapıdan ayrılıyoruz. Helenistik ve Roma dönemlerinde restore edilen Selanik Agorası'nı da değişik açılardan ve tepesinden izleyerek geziyoruz. Agios Demetrius Bazilikası'na doğru yaklaşıyoruz. Batıdan doğuya eksenlenmiş bir yapı biçimi olarak inşa edilmiş olan ve Aya İriniye'ye çok benzeyen bazilika, 1492'de Koca Kasım Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş. 1912'de gene kilise olmuş. 1917'deki büyük yangında hasar görmüş ve birkaç yıl sonra restore edilmiş. Gene yürüyüş. Yollara düştük ve Selanik Konsolosluğu'ndan biraz daha önlerde bir yerdeki eski ve onarılmak üzere olan bir camiye geldik. Avlusunda bilgi aldık. Adını notlarım arasında bir türlü bulamadığım buradan bize Türklerin geldiğini duydum, merhaba demek istedim diye yaklaşan, kucağında torunuyla bir hanım yolcu etti. Konsolosluk kapısındayız. Kontroller ve bahçeye duhul. Bahçede atanın doğduğu ev var. Hızlı ve hiçbir şeye doğru düzgün bakamadan ve tek satır bilgi verilmeden kışkışlanıyoruz. Bizden sonra milletvekilleri mi, belediye başkanları mı ne, Türkiye'den önemli zevat gelmiş. Yokuş aşağı dükkanların ve kafelerin arasından sıyrılarak sahili bulmaya çalışıyoruz. Kilise cami kilise aşamalarından geçmiş son bir yapıya da el ve göz değdirdikten sonra telefat vermeden otele döndük ve geceye hazırlıklar başladı. O gece balıklı rakılı yemekler geldi. İnsanlar yedikleri balığın çiftlikten ve taze olmadığı kanısına vardılar. Acısını çıkartacak, çok öğün var önümüzde deyip erkenden saat 03'te yatıverdik. Sabah 07'de kalkış. Tamam, savaş çıktı, bizi de topluyorlar diye düşündük. Meğer mobilize turistik hareket seyahati böyleymiş. Erken kalkan erken yol alıyormuş. Atina'ya doğru. Chapter 3. Milattan önce 338'de kutsal birlik oluşturan Tebailer ve Atinalıların 50 bin askerlerine karşı Makedon komutan İskender'in 38 bin kişilik ordusunun kapıştığı yerlerden geçiyoruz. Aslında savaşın galibi Kral Philip 2 yıl sonra bir suikastta öldürülüyor ve yerine Mahtum Bey geçiyor. Savaşa hazırlık süreçlerini, yol alışlarını ve lojistik karşılama yöntemlerini tek tek öğreniyoruz. Örneğin kıyıya yakın yol alan Büyük İskender'in ordusunu denizden bir flotilla izlermiş. 15 yıllık krallığında epey yorulan genç komutan erken ölmüş. 33 yaşından sonrası olmadığı için yolun geri kalan bölümünde etrafı seyrediyoruz. Ekonomisi üzerine bilgi aldığımız Yunanistan'da yıllık ulusal gelirin 14 bin dolar civarında olduğunu öğreniyoruz. 14 milyon turistin de ziyaret ettiğini. Ama çarşı pazarda dil bilen sayısı çok az. Çok az yerde İngilizce ibareler var. Bir şey anlamıyoruz. Ama gene de insanlar ve mekanlar öylesine benzeş ki neredeyse Türkiye'de bir yerlerde geziyormuşuz gibi. Belki bayram tatilini fırsat bilen 5000 civarındaki Türkiye'li turistin katkısı da var bu kanıyı edinmemizde. Atina'ya akşam üzeri kalabalık bir trafik içinde indik ve Novotel'e yerleştik. Gene sokaklar ve Papandreou ile İsmail Cem'in gittikleri mekanda balık ve müzik. Orta karar bir memnuniyet, ertesi sabah gene erkenden Akropol'e yorulduk. Girişte Yunanlı rehber alınıyor. Rehber Bey'in dolaysız, net ve ironik aktarımları diğer grupların da ilgisini çekiyor ve orada halinde Akropol'u tavaf ediyoruz. Akropol dönüşü meşhur Plaka ve Monastraki civarındayız. Akşam İstanbullu Rum dostlarımızdan Ottülü Dimitri ve eşinin yol göstermesiyle Atina'nın kenarında kalmış çok önemli bir deniz ürünleri lokantasına gittik. Karides yemekten kızardık. 5 kilo karides, gene Uzo'nun envai çeşidi ve reçinalı şarapları denedik. Mutlu ve mesut otelimize döndük. Sabahın bir vakti balık pazarına ziyaret. Türkiye'nin bütün balığını aldıkları için biz unutmuşuz, onlarda ise her köşe başı balıkçı dükkanı.